Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Erpek Çam var. Nasılsın Nihat abi?
İyidir, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 17-22 Şubat arasını konuşacağız. Evet. 8 numaralı gündemdeyiz. Evet. Şubat'ı da bitiriyoruz ufak ufak. Evet. Bizi teknoseyir.com üzerinden takip edebilirsiniz. Teknoseyir adıyla sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. YouTube'daki katıldan da destek olabilirsiniz. Bu yayınları beğeniyorsanız. Evet, bakalım şimdi haberlerde neler var. Geçen haftalarda şey konuşmuştuk, bu kripto cihazlarını konuşmuştuk. Nasıl hani Amerika tarafından ve Alman işbirliğiyle müdahale edildiğini,
evet,
kolay kırılabilir hale getirildiğini.
Herkesin aldığı cihazların üreticisi CIA'nin kendi firmasıymış, kimse bilmiyormuş.
Ya, evet.
Oradan almışlar malları. Türkiye'de oradan almış tabii ki. Şimdi işte ortaya çıkıyor.
Ya bir Philips çalışanı açıklamış. Biz Türkiye'ye satılan ürünleri de hani kolay kırılabilir hale getirdik diye 76 ile 82 arasında, yılları arasında diye. Tabii bu çalışanın bir iddiası. Hani böyle işte bu cihaz, bu delilde de budur diye bir şey yok ama muhtemelen doğru bu haberlerin ışığında baktığın zaman.
Bu kadar kritik bir şeyi başkasından alıyorsan zaten ne bekliyorsun ki?
Yani değil mi?
Ne bekliyorsun? Tabii ki onlarda bunun anahtarı şeyi vardır.
Evet. Bir vergi haberi var. Şöyle, daha doğrusu vergi sayılmaz da bu haritalama sistemleri var biliyorsun. İşte Google Maps, Yandex, herkes kullanıyor bir şeyler. Devlet diyor ki bunun artık ticari kullanımında benden izin almanız lazım ve o iznin de bir bedeli olacak diyor.
Hayda.
Evet.
Her hafta yeni bir icat.
Evet. Ya şeye izin veriyorlar. Hani tabii ki kamu yararına kullanılanlardan falan onlar izin almayacak ama ticari olarak kullanıyorsanız bunu, Türkiye'nin işte şeyini, bilgisini, bunun benden iznini alacaksınız. O iznin de işte şeyi ne kadar olacağı da yani fix bir fiyatı yok. 100 bin lira beraber değil. Hani kullanılan anladığım kadarıyla şey, büyüklüğe, haritanın da birazcık büyüklüğüne göre hesaplanacak. Onların rakamları verilmiş.
Bu belki dünyada başka bir yerde böyle bir şey var mıymış ki yani? Adam
bilmiyorum ben de.
Uydunun haritayı, uydudan fotoğrafı kendi çekiyor. Haritayı bilmem ne kendi çıkartıyor ediyor. Bir de senden izin, benim ülkemin haritasını kullandığın için şey vereceksin.
Evet, coğrafi verileri
para ödeyeceksin.
Toplanması, üretmesi, paylaşması veya satması diye böyle bir cümle içinde geçiyor.
İyi, bu kalmıştı. Bu da icat edilmiş.
Linkini verdim direkt karardan. Rekabet Kurumu Google'a ceza verdi. Biz hani hep Şubat'ta bir şeyler olacak, bir şeyler olacak diyorduk. Görüşmeler olacak diyorduk. Şubat bitti zaten. İşte bu çıktı altından. Rekabet Kurumu geri adım atmamış ve orada Google'ı haksız bulmuş rekabet konusunda. İyi de bir para cezası kesmişler.
Ama hala neyi zarara uğrattığı konusu belli değil.
Yani
Yandex'i zarara uğrattı.
Evet, hani onun çıkış noktası orası olunca biz de öyle düşünüyoruz. 98 milyon TL.
Evet.
Ceza. Hani şeyi bilmiyoruz. Bundan sonra Google buna karşılık bunu ödeyip hani konuyu kapatacak mı? Hani çünkü bir de şey vardı ya, biz işte hizmetlerimizi çekeriz telefonlardan falan.
Şimdi hamle sırası onlarda.
Evet. Ben zannetmiyorum hani Google'ın tırmandıracağını bu işi ama şeyler de var. Hani sırf para cezası vergeç değil. O maddelerde düzeltmesi istenilen şeyler var Google'ın. Talepler var. Bakalım ne olacak. Telefon operatörlerine deprem cezası.
Depremde iletişim aksadı diye.
Evet.
İletişimi aksattıkları süreye göre birer ceza kesilmiş. Turkcell bayağı bir bozulmuş bu işe.
Niye?
Hani reva mı bu böyle ceza diye. Valla hani bir yandan bilemiyorum hani cezayla çözülecek bir şey mi bu ama işte hepsine bir ceza çıkmış.
Evet.
O süreyi nereye göre belirlediler onu da bilmiyorum, merak ediyorum. Onlar altyapıdan görüyor herhalde şeyi.
Bu vesileyle onu öğrendik aslında tam nokta atışı. Turkcell 15 dakikalık kesinti için cezaya çarptırılmış mesela.
Evet. Ya bu... Tabii ki altyapıyı işte güçlendirmeleri lazım. O güçlenen altyapı biraz atıl bir kapasite. Eğer deprem olmazsa kullanılmayacak bir şey. Hmm. Ama yapmazsan da bu yatırımı olmuyor. Ha, yatırım yapılsa da çözülmeyecek. Yine depremde kilitlenecek. Yine kilitlenecek. Çünkü çok aşırı bir şey. Depremde kilitlenmeyecek kadar büyük, güçlü yapsan altyapıyı saçma sapan bir para harcamış
olursun. Cezayı öde daha iyi.
Evet, ömür boyu kullanılmayacak belki de, hani öyle olmasını da tercih edersin. Bir şeye para yatırmış oluyorsun. Bu pek çözümü olmayan bir mesele.
Bir yandan da ama şöyle de bir durum var. Bak, birisi 15 dakika kesilmiş, birisi 1 saat 45 dakika. Türk Telekom 27 saat. Yani burada evet. Bile hani tamam, kesilmesine kimse bir şey demiyor. Olabilir. O. Ama evet, yani geri gelmesi, bu kadar uzun sürmesi evet. De eleştirilmişti ve evet. Nispeten küçük bir depremdi, nispeten.
E tabii ki, tabii ki. İşte bunu düşünmeleri lazım. Tabii bu şey, firmalar kimse sırtlarına vurmazsa para harcamaz.
Öyle.
O yüzden böyle bir şey gerekli görülmüş. Ve ödesinler.
Ödesinler tabii. Bir karşılığı olsun yani. Asus RX 5700'lerde bir ısınma sorunu var abi. Asus'un uğraştığı bazı modellerde. Onun için bir açıklama yaptı ve sorunu birazcık AMD'ye atmış. Sonra diline biraz sert bir şekildeydi. Onu biraz yumuşatmışlar ama sonuç itibariyle bir sorun olduğu da ortada.
İşte biz diyor, bu yeni bir şey, yeni bir işlemci, yeni bir kart. Biz diyor vidaları şeye göre sıktık. AMD'nin verdiği verilere evet. Göre sıktık. Çünkü şimdi evde bir şeyi söküp takarken sen tornavidayla sıkıyorsun da endüstriyel şeyde o vidanın sıkma ya. Gücünün ayarı var.
Ayarı var.
İşte biz diyor o AMD'nin verdiği verilere göre soğutucunun vidalarını sıktık, yetmedi diyor. Şey olunca sonra diyor gördük ki, şikayet gelince gördük ki daha çok sıkınca halloluyor. Bizi diyor AMD yaktı. öyle bir açıklama yaptı. Ama şey, hani bu tabii tüketiciyi ilgilendirmez. Tüketici parasıyla ürün tabii almış. Canım. Çözümüne bakar. Orada da diyorlar ki şey yapacağız. Hani kartı almış olanlara bir jest. Tabii bu Türkiye, bu dünyada olan şey. Hani Türkiye'de de ne kadar geçerli olacak bilmiyorum ama bir upgrade şeyi, imkanı abi şöyle, falan filan sağlanacak deniyor.
Yok zaten hani senenin başından beri biz diyor buna müdahale ettik. Kartlar şu an düzgün gidiyor diyor. Evet. Hani sınırlı bir kesim etkilendi. Belki o kartlar belki burada hiç satılmamıştır.
Belki.
O ihtimal de var.
Belki, bilinmez.
Ama şey de var. Mesela bazıları da bu sorunu yaşayanlardan biri tamam demişler. Biz kendimiz sıkalım. Hani o zaman.
Evet.
Sıkınca da şey olmuş.
Tabii, aşırı sıkarsın.
Yok şey değil. Sıkmışlar düzgün bir şekilde. Soğutma bloğu şeyi de RAM'lere de dokunduğu için evet. RAM'ler bu sefer ısınmış fazla. Yani evet işe yaramış. GPU'dan almışlar sıcaklığı kendi üzerine soğutucu ama başka bu sefer RAM'de sıkıntı olmuş. Bununla ilgili çok şey duyuyorum abi. Bu özellikle 5700'lerde bu RAM ısınıyor şikayetleri var. Özellikle bu Asus'un bazı mark modellerinde de ortaya çıktı. Bilmiyorum nasıl çözecekler bunu.
Vallahi bir sürpriz oldu. İnsanlar tam bu kartları benimsemişken
evet.
Bir sürpriz oldu.
Şu anda başka firmanın da adı geçmiyor. Şu an biraz Asus'un başını yaktı bu muhtemelen. Microsoft Windows 10 güncellemeleriyle yine mağdur etmiş.
Abi. Evet, kullanıcıyı mağdur etmiş.
Yani çok
yine,
fena yapmış yani.
Masa üstündeki dosyalar yok oldu diyor bazı kullanıcılar. Çünkü yine o kullanıcının bir kendi users altında her kullanıcının kendi klasörü var. Orada bir daha önce de aynı şey olmuştu. Bir şey evet sapıtıyor. Ya, evet. Kullanıcıya yeni yeni klasörler oluşturuluyor. Dolayısıyla masaüstü de Windows'u yeni kurmuş gibi boş geliyor. Aslında dosyalar neyse ki silinmiyor. Aslında orada bir dosya yöneticisiyle falan ulaşabilirsin. Başka bir yerlerde duruyor o users'ın altında. Ama adam tabii bilgisayarı açtığında, yeniden başlattığında masaüstü boş. Adam şok halinde, panik halinde. Bir günah yok. Windows'un tabii güncellemesini canım. Yapmış. Adam bir niye böyle bir şeyle karşı karşıya kalsın ya da uğraşsın. İşte Microsoft da bir türlü şu Windows 10 güncellemelerinin yarardan çok zarar sağlaması şeyini çözemedi. Yıllar evet. Oldu.
Şey de var, sırf adam dosyasını kaybetmiyor. Diyor ki benim diyor bir sürü ayarlarım vardı. Bunlar da her resette işte yeni başladığımda gidiyor diyor.
İşte profil değiştiği için.
Profil değiştiği için aynen.
Gidiyor. İşte çözecek Microsoft da.
Küçük bir kitleyi etkilemiş ama hani varsa biz de etkilerim.
Yazsın. İşte dosyalar kaybolmuş değil. Users altındaki klasörleri arayın. Muhtemelen bulacaksınız.
Muhtemelen.
Başka bir desktop klasöründe başka birinin. Hiç olmazsa hani dosyanız kaybolmuş değil ama işte güvenemeyeceksin. O yedek alacaksın. Şimdi, yine ortaya çıkıyor yedek almanın önemi.
Biz hep diyorduk ki ya kapatmayın güncellemeleri, alın bunlar işte önemli önemli, evet, al bakalım. Hadi şimdi,
adam mağdur oldu.
Evet, yani o adamların da hadi bir sebebi var, bu güncellemeleri kapatıyorlar. Sonra evet, açmıyorlar, hiç yapmıyorlar, unutuluyor tabii onlar.
Evet.
Ama hani bir sebebi var yani sonuçta.
İşte Microsoft'un bunu artık halletmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çok uzun zaman oldu.
Kesinlikle.
Aynı sorunun, benzer sorunların sürmesi.
Samsung 1 milyon telefon kullanıcısına, kendi tabii Samsung telefonlarına yanlışlıkla bildirim gönderdi.
Bir diye bir şey. Bir find my mobile var, telefonumu bul servisi var. Oradan bir evet, diye bir mesaj.
Bende de var. Sana geldi mi?
Geldi. Bütün cihazlara geldi. Sabaha karşı öyle bir mesaj gelmiş. Nedir o şey de bilmiyorum. Uyuma saatinde olduğu için olay sırasında da görmedik. Evet, yanlışlıkla bir şey yollamışlar. Neyse ki hani
zarar verecek
anlaşılır bir şey olmadığı için bir sorun değil.
Hayır, bir şey olsa, bir cümle kelime olsa, neyse bazıları bir bakıyor bir yerden gelmiş
bir
böyle. Bir
çıkıyor. İki kere falan.
İki tane ata.
Öyle bir şey.
Spotify şarkı sözü desteği sunacakmış.
Evet, orada da anlaşmışlar. O hizmeti sunan başka bir servisle. Spotify'da şarkı sözü galiba ilk başlarda vardı da.
Hiç hatırlamıyorum.
Hani biz kullanmazken vardı da sonra gitti galiba. Çünkü onların da ayrı telif hakkı falan meseleleri var. Şimdi bir yerle anlaşmışlar. Olan tabii, her şarkının değil ama olanların şarkı sözü de sunulacakmış. Şu anda şey var, çok az şarkıda Behind the Lyrics diye şarkı sözünden daha güzel bir şey var. Bütün hikayesini falan anlatıyor ama hani %1 falan şarkıda öyle bir şey var. Mobil uygulamasında gözüküyor. Baya baya, Eye of the Tiger'da mesela baya bir hikayesini, şeyini anlatıyor. Ama işte öyle herhalde 1 mi %5 şarkıda mı ne? Şimdi şarkı sözü desteği artacakmış. İyi
ben
olur.
Bazı siteler gördüm abi, şey, şarkı sözlerini veriyor. Ne anlama geldiğini de yazıyorlar.
İşte.
Yani ne felsefi olarak, hani bu şarkı niye yazıldı, ne anlatıyor bunu yazan böyle siteler var. Altında da şey var tabii, tartışmalar da var. Ya yok, o öyle değil aslında falan diye.
Bitmez o iş. Evet.
MGM Oteli 10 milyon ziyaretçisinin bilgisini çaldırmış.
Evet, internete yayılmış bunlar.
Evet, internete yayılmış.
Kredi kartı falan yok. Şifre mifre yok da işte otelde konaklayanın vereceği adres.
Şimdi burada da konaklayanlar
kişi falan.
Sıradan vatandaşlar değil. Yani zengin insanlar, tanınmış evet, insanlar Las Vegas'ta. Evet. Dolayısıyla onların hani adreslerine kadar, yani adres bilgilerine kadar sızıyor.
Yani gerçi bilmiyorum kim, kaç kişi o otelde adres şeyine tam adresini ya da gerçek adresini yazıyor ki, bilmiyorum. Yani. Yani sokak, cadde, mahalle bilmem ne, ben de yazmıyorum açıkçası. Hani özet bir adres yazıyorum yanlış bir şey yazmasam da. Herhalde bu Jack Dorsey de kendisi öyle mahallesi bilmem nesi yazmıyordur.
Bilmiyorum artık.
Sokağa mokağa diye kalemi alıp yazmıyordur. Yani sonuçta bir şeydir, 10 milyon diyorsun. 10 milyon kişinin bilgisi. Bunlar daha başka yerlerden elde edilen başka bilgilerle ya birleştirilip daha komple herkesin bir portresi oluşturuluyor. O yüzden önemli.
Evet.
2017'den önce, pardon sonra diyor yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 2017'den sonraki konaklayanlar diyor. Belki de tam tersidir, umarım yanlış hatırlamıyorumdur o ifadeyi.
2017'den sonrakilerle ilgili bilgi yok diyor.
Önce kalanlar.
Evet. İstanbul Üniversitesi enteresan bir şey yapmış abi. Eski gazeteleri tarayıp internete koymuş.
Bayağı eski.
Evet.
30'lu yıllar.
Evet.
40.
28-42 yıllarını kapsıyor.
Evet. 40'lı yılların başı. İlginç şeyler var. Baksınlar. Hani evet, o zamanların dili falan farklı. Bir de şey falan var mesela, bazı dil kelime harf inkılabı olduğu için bazı dil kuralları daha oturmamış, evet, bazı yazılışlar falan farklı, okunmamış, oturmamış. İlginç şeyler var.
Şey vardı ama bak o biraz söndü galiba. TRT Arşiv insanlara hep paylaşıyordu. Hala var da yani şey dinde.
Şey değil çünkü, bir arama, bir arşiv var. Hani bilmem kaç yıllık video falan var ama içinde arama yapmak falan, kategoriler falan düzgün değil ki. Dolayısıyla insanlar biraz baktı, sıkıldı. Yoksa orada aslında bütün Türkiye var. Çünkü TRT tek kanal olduğu için her şey oradaydı. Tabii orada olmayan şey de yok olmuş oluyor.
Tabii.
Ama sıkıldı insanlar.
Ya bir yandan da abi, gençlerin ilgisini çok çekecek bir şey de değil.
Evet yani belki de çekmesin. Ya. Bazen o 1980'li yıllar falan müzik kliplerine falan denk geliyorum da hani diyorsun bunu iyi ki yaşamamış. Biz yaşamışız ama onlar iyi ki yaşamamış.
Yani bir yandan da ama bu geçmişe bir özlem var insanlarda. Aa, 80'ler 90'lar muhteşemdi diyorlardı.
Ya onu diyen adam 80 doğumlu 80'ler falan muhabbeti yapıyor. Onu yollayacaksın gidecek. Hiç. Biz biliyoruz o zamanları.
Öyle bir 90'lar da aynı şekilde. Ha, çok güzeldi şimdi çok kötü falan biliyorsun bu klasik muhabbetler.
Ya, o hep öyledir de işte halbuki o zaman da onun zorluğunu yaşıyordun. Onun sıkıntıları, mutsuzlukları vardı. Hı-hı. İşte eski hep cazip geliyor.
Öyle.
Normal bir şey.
Öyle. Adobe Photoshop 30 yaşına basmış.
30 yaşında evet. Bak 30 yıl önceki sürümünü kimse istemez şimdi.
Tabii.
30 yaşında çok önemli bir yazılım. Çünkü bir sadece bir yazılımın adı değil artık bir işleme yani. Türkiye'de Photoshop deniyor, dünyada da deniyor. Fotoğraf işlemeye, fotoğraf değiştirmeye, Photoshop'lama deniyor. Bu kadar şey olmuş. Adını koymuş. Ben 2.3 müydü neydi ilk kullandığımda öyle bir şeydi.
Abi biz çocukken şeyden verirlerdi işte bu dergilerin yanında verirlerdi. Deneme sürümlerini falan.
Ben bunun rakibi vardı.
PaintShop Pro vardı.
Aldus Photostyler. Ben onu bana Creative CD-ROM'un yanında bedava vermişlerdi orijinalini. Ben onu kullanıyordum. Sonra o Aldus başka program. Aldus bu Adobe'in rakibiydi tam. Öyle bir sürü yazılımları vardı. O kayboldu gitti. Satıldı başkasına geçti elden ele. Yok oldu gitti. Adobe kaldı. Bir de PaintShop Pro vardı. O da Corel
yok. Şu anda.
Corel aldı onu. Aldı. Başka bir firmaydı. Jask mı ne diye bir firmaydı. O da bir en güçlü rakibi gözüm şeydi. Onu genelde printerların falan yanında verirlerdi bedava. O da hani öyle beslenen bir yazılımdı. Vardır hala var da işte Photoshop bir yandan da tekel. Belki de Offset'ten falan daha bir tekel.
Evet.
Çünkü aslında alternatif diye sunulanlar ya, olmuyor bir türlü. Tam evet. %100 olmuyor. GIMP falan işte bu hafta daha baktım MyPaint diye bir şeye. Krita diye bir şeye daha önce bakmıştım. Yok hani hepsinin kendi güçlü olduğu taraflar falan var da işte bir bilmiyorum alışkanlıktan mı Photoshop olmuyor.
Alışkanlığın ötesi var abi. Photoshop'u alıyorsun. Mesela onun profesyonelleri 1000 tane plugin kullanıyorlar. Bazı pluginler Photoshop'un kendisinden pahalıydı her zaman. Yani o yüzden başka bir program bulsan da senin orada yaptığın düzeni oraya aktaramıyorsun. Sıkıntı orada. Yani sırf Photoshop'u kullanan adam belki geçebilir ama işte alışan adam, pluginleri bilen adam zor, çok zor. Ama şunu da söylemek lazım. Bunlar, Photoshop çok pahalıydı. Şeye geçtikten sonra benim de etrafımda, aboneliğe geçtikten sonra çok kişi o abonelik modeline geçti. Ama acayip zam geliyor. Yani öyle böyle değil. Şu an hala yine insanlar tam alışmışlardı Photoshop'a ve diğer uygulamaları hani hepsi paket olarak alıyorlar mesela. Yine işte ya alternatif var mı diye konuşmaya başladılar. Çünkü çok pahalı şu anda.
Pahalı.
Çok zam geldi. Kes, kopyala, yapıştır sisteminin mucidi Larry Tester hayatını kaybetti.
Evet. Yıllar önce bilgisayarlar daha emekleme devrindeyken Xerox'ta bu şeyi arayüzün bu özelliklerini düşünmüş. Sonra da işte yaygınlaştırmış. Hı hı. Önemli birisi. Maalesef işte bu adamlar ölünce haber oluyor hep. Bu hafta ben bunu çok kafaya taktım. Çünkü hep biz de burada haber veriyoruz. Ben açıkçası Larry Tester bilmiyordum. Adam ölünce haber oluyor. Bütün dünyada basın aynı şekilde. Hele bu bir de copy paste olunca insanlar hani bilişim basını olmayanların bile bir şey ifade ettiği için bu çok haber oldu. Çok hatta başka yanlış fotoğraflarla falan filan paylaşıldı. Bu adamların işte bir hayatının şeyini, bu adamların birinin de bu tarihi yazması gerekiyor. Ben onu bütün hafta boyunca düşündüm. Çünkü işte öldükleri zaman haber oluyorlar.
Öyle. Bu şeyin öyle bir şey, hala devam ediyor bilmiyorum da böyle Hollywood'un şeyi vardır. Yıldızları anma gecesi ama yaşarken.
Evet.
Ödül verirler işte, bir şeyler yaparlar. Evet. Belki bize de lazım yani, bilişim sektöründe de lazım.
Ya işte belki ya, çünkü şöyle işte bu insanlar gidiyor hani hala hayattayken, bunları hatırlayanlar da hayattayken birilerinin kolları sıvaması lazım. Neyse ki tamam, kaybolmuyor. Hiç olmazsa adam ölünce de olsa haber oluyor. Evet. Hani bir süre sonra o da unutulacak çünkü. Bir tarihe not düşülmesi lazım.
Tabii şimdi o kullanılan mekaniğin haricinde bir de kopyala yapıştır haberciliği gibi başka anlamlarda da artık kullanılıyor.
İşte bir tanesi yanlış fotoğraf koyduğu için, evet, hepsi koyuyor.
Hepsi koyuyor.
Onlar da birbirlerinden çalıyorlar çünkü.
Hı-hı.
İşte birazcık bu copy paste sisteminin suistimali.
Evet. Mountain Blade 2 Banner Lord fiyatı ve piyasaya çıkışı erken erişim olmak kaydıyla belli oldu.
Evet, 150 lira.
Türkiye fiyatı 150 TL olacak. 31 Mart 2020'de geliyor. Erken erişimde. Tabii erken erişim oyunları full oyun olmuyor.
Yani beta falan gibi, evet, bir şey düşüneceksin ona. Yani oyun tam olarak çıkıyor diyemezsin. 150 lira ama.
Evet, 150 TL olacak. Şimdi tabii şey diyenler var. Ya 150'yi de çok bulanlar var. Orada şey verdi. Witcher 3 işte 50 küsür liraya çıkmıştı ama kaç sene önce çıkmıştı tabii. Bunları düşünmüyor insanlar. Ya 150 çok insafsız bir rakam değil bence. Biz hep şunu hesap ediyoruz. Seninle oyun değerlendirirken bir para veriyorum, ne kadarlık eğlence alıyorum diye. Şimdi bu tarz oyunlar sen
bunda
bıkana
eğlence
kadar,
çok, evet, bıkana çünkü kadar. Çünkü bu multiplayer boyutu olduğu için bu bugün hala işte diğer eski Mount & Blade'ler oynanıyor.
Hala modları var bir sürü, sınırsız
bu
yani.
Bu şey değil, bu o ölçeği kıran oyunlar. Evet. Valla 150 lira, şimdi bu sonuçta AAA ise AAA oyun olarak varsayman lazım. Yani 60-70 dolarlık oyunların kategorisinde bir oyun bu. Hı hı. Ha, ne kadar tatmin eder onu bilmiyorum.
Bilmiyoruz.
O konuda bir fikrim yok ama bu da tam fiyatlı oyunlardan.
Zaten yurt dışı fiyatları öyle.
Evet.
Tam fiyatlı.
Evet. Yine 150 lira özel fiyat.
Özel fiyat.
Özel, evet, fiyat. Bilemiyorum. İndirim de olur, şey de olur ya da işte çıktığında ya, daha mı yükselir bilemiyorum. Türkçe mi?
İlk çıktığında Türkçe olmayacak. O konuda
sonradan gelecek.
Evet, haklı bir eleştiri var bence. Çünkü hani bir Türk firması çıktığında Türkçe olmalıydı bence. Benim şeyim, fikrim bu.
Ya bu
gelecek
bütün
ama.
Dünya pazarı düşünülüyor. Demek ki o kadar uluslararası düşünmüşler. Sonra Türkçeyi ekleyecekler. Hı-hı.
Evet, zaten çok şey var artık, çok bekledi insanlar. Tabii bir yandan da oradan tepki var. Artık herhalde full sürüm çıkacak beklerken erken, evet, erişim çıkması da bir hayal kırıklığına uğrattı insanları.
Ama bir şeyler çıkıyor
bir
işte
şeyler
artık.
Bir şeyler çıkıyor, evet, bakalım.
Tamam.
Cyberpunk 2077 çıkar çıkmaz GeForce Now sistemine eklenecekmiş. Bu iyi bir haber.
Evet, onun bir de ekran kartı çıktı.
Evet, ekran kartı. O, temalı.
Temalı, o pek şey bir şey değil. Aynı şey değil. Var olan kart. Bu da işte GeForce Now'a eklenecek ama tabii bu sonuçta oynamak için oyuna sahip olman gerekiyor.
Evet,
GeForce Now'a hizmet olarak ekleniyor. Sen önce sahip olacaksın oyunu oynamak için. Ama hani bu bir GeForce Now'a Nvidia'nın verdiği önem mi diyelim?
Ya Cyberpunk'la daha sonra şeyle, firmasıyla yakın ilişkileri var işte, bu kart da olsun bu olsun. Beraber ortak çalışıyorlar. Dolayısıyla normal bir,
evet,
haber olması. Şu da var. Ben şeyi bile bekliyorum açıkçası. Yani Nvidia'nın bir sonraki serisi 3000 olacaksa bu onun bundle oyunlarından biri bile olabilir ileride. Şu var, okuyorum ben hani insanların GeForce Now'la ilgili yazdıklarını. Mesela diyor ki çocuk, ya diyor ben hani Witcher 3'ü oynayamamıştım, benim sistemim kaldırmamıştı. Bu sayede oynadım diyor. Almış ama hani çünkü zamanında.
Evet.
Bunu da hani baktığın zaman 2077 tarzı oyunlarda grafik gücü isteyecektir,
evet,
bilgisayardan. Hani GeForce Now'da çalışabilirse belki hani olabilir, mantıklı.
Ya
single
bu,
player deneyim çünkü.
Bu oyun çok abartılıyor. Bir şu bu oyunun bir kere bir çıkıp da beklentileri karşılaması lazım. Ben artık adını görmekten sıkıldım. Kimsenin bir şey bildiği yok. İnanılmaz bir abartı öğesi haline geldi. Bu beklenti, bu kadar beklentiyi arttırırsan beklentiyi karşılayamazsın tabii ki.
Tabii oyun hiçbir kötü şekilde, olmasa da karşılayamazsın.
Hiçbir şekilde karşılayamazsın. çok iyi yapmıyorlar bence. Biraz evet. şeyi kaçtı. O balonun şişirilme dozu aşırı bir noktaya geldi. Bakalım işte bu sene içinde çıkıyor oyun.
Evet.
Çıkınca bakarız. Belki de karşılar mükemmel bir şey olur. Hı-hı. Yapımcı firma Witcher dizisinin de etkisiyle para içinde yüzmeye başladı son dönemde. Karlılıkları falan deli gibi arttı. Witcher 3'ün satışı oyun çıkalı ne kadar zaman olmasına rağmen rekorlara falan çıktı. İyi bir dönemden geçiyor.
Evet.
Umarım bu oyunu da, bu yeni bir şey şimdi, batırmazlar.
Activision oyunlarının GeForce Now sisteminde olmamasının suçlusu Nvidia çıktı.
Evet, o da bir yanlış anlaşılma olmuş. Öyleymiş. Ne yanlış anlaşıldığı şey değil de. Diyorlar ki ilk başta Activision izin vermedi zaten. Nvidia izin verdi zannetti, sisteme ekledi. Dolayısıyla sonra Activision yok ya ne oluyorsunuz deyince de sonra işte çıktı oldu. Aslında hiç girmemişti. Hiç,
evet. Yani aslında hiç Nvidia'nın hiç başlatmaması gerekiyordu.
Evet, Activision kısmını. Evet. Activision hiç izin vermemiş en baştan. Nvidia verdi zannetmiş. Yanlış anlama
koca
buymuş.
Koca koca firmalar arasında nasıl böyle yanlış anlaşılma?
Yani sonuçta ama Activision işte izin vermemiş. Ben evet. ona bakıyorum. Yani
tabii, tabii vermemiş.
Bu sisteme sıcak bakmamış. Ben o kısma bakıyorum.
Şimdi şey konuşuluyor. Yani şimdi Nvidia diyor ki ya diyor sizin ben diyor oyunlarınızın satışına bir şey istemiyorum ve evet. pay almıyorum. Evet. Siz satmaya devam edeceksiniz. Ben ayrıcana evet. devam etmek istiyorum. Ama bazıları diyor ki şimdi seninle hep konuştuğumuz bir konu var. Oyunlar bizim değil ya
evet.
aslında satın alsak bile.
Evet.
Deniyor ki o oyunların da diyor işte kullanılacağı şey bir bilgisayar, bir konsol. Bilgisayar yani buluttaki bir bilgisayarda çalışmak için o şey lisans belki hiç başta düşünülmedi. Onun şartları ya, ayrı olabilir.
Halledilir zaten. Gerçi buna da Nvidia şey diyor, anlaşacağız diyor. Hı-hı. Hani o yasal bir şeyse, mevzuatla alakalı bir şeyse çözerler.
Ben açıkçası Nvidia'nın, tabii bu ticari bir şey. Nvidia para kazanıyor bu işten o oyunlar evet. sayesinde. Firmaların Nvidia'ya bütün karı alıp götürtmeye izin vereceklerini zannetmiyorum. Bence parada anlaşmaları lazım.
Vardır onun şeyi, onun kar paylaşımı falan onun hesabı şeyi vardır mutlaka. Ayarı yapılmıştır.
İşte. EA ve Valve anlaşmış, EA Access Steam'e geliyormuş.
Evet, EA Access sisteminin, abonelik sistemindeki Hı-hı. oyunlar Steam'de gözükecek anladığım evet, gözükecek. Kadarıyla. Burada şeyde, kütüphanede gözükecek, oradan başlatabileceksin.
Hı-hı. Şeyde, aboneliklerini de oradan idare edebileceksin.
İlk kez böyle bir şey, evet. sistem geliyor diyorlar.
Sistemler Steam'de. İç içe geçiyor çünkü evet. bir anlamda.
Evet.
Belki bilmiyorum iyi olur. Hep söylüyoruz ya bir sürü ona login ol, buna evet. login ol devrini bitirir. BioWare Anthem'i yeniden yapacakmış.
Evet, bu geçen haftalarda böyle bir şey haber çıktı. Anthem büyük başarısızlık. EA için de asıl hani firmayı geliştiricisi BioWare için de büyük başarısızlık oldu. Büyük skandal oldu. Diyorlar ki oturacağız biz komple baştan. O oyunu tasarlayacağız.
Ne gerek var?
Adam abi. Olacak. Yaparlar mı bilmiyorum. Çünkü sonuçta satıldığı kadar satıldı. İsmi de kötüye çıktı falan. Artık bundan sonra neyi toparlayacaksın? Ama bilmiyorum, böyle bir iddiaları var. Yaparlarsa işte yine insanlar oynayacak umut ediyorlar.
Yani yorumlarda gayet olumsuz bu konuda bu arada.
Evet. Zaten bu konu kapandı. İnsanlar kapandı hani baktı, hayal kırıklığına uğradı. Hayatlarından çıkarttılar o oyunu. Hiç başlatmadılar, sokmadılar hayatlarına zaten. Evet.
PlayStation 5 ile ilgili bir haber var. Diyor ki Sony bunun maliyetini düşürmekte çok zorlanıyormuş. Yani $450'lık bir hani orayı bir şey limit olarak kabul edersek onun altına indirtemiyorlarmış.
Çok yüksek bir şey değil ki. Yani zaten hani $100 beklemiyorduk kimse. Zaten o civarda bir şey çıkacağı.
Yani üretimi yani üretim maliyetinin 450 olduğu söyleniyor. Hani satışa bir de kar koyduğun zaman aletin fiyatı uçacak tabii. Ha yine de bir bilgisayardan donanım olarak çok daha ucuza mal olacağı kesin. Ama işte insanların bir alışkanlığı vardı konsol alırken onu kıracak. Fiyat anlamında söylüyorum. Onun da sebebinin içindeki bileşenlerin fiyat artışını tabii Sony'nin elinde değil onları kontrol etmek. Özellikle işte NAND flash, DRAM onlar artıyor.
Şimdi Sony düşürmekte zorlanıyorsa Microsoft da düşürmekte zorlanıyordur. Zaten hemen tabii, hemen aynı şeyler. O yüzden hani Sony için böyle bir zorluk varsa karşı taraf için de var.
Şöyle bir rakam vermişler. PlayStation 4'ün maliyeti 381 dolarmış. Satışı 399 dolarmış çıktığında. Yani aradaki makas çok ufak. Burada da hani Sony'ye belki de hani işte 450'ye mal oluyorsa demek ki 500 diye düşüneceksin satışı.
Valla daha teknik özellikler tam net değil. Bu hafta çünkü bazı dedikodular çıktı. PlayStation 5 için 500 GB SSD, Xbox için 1 TB SSD iddia ediyor. Umarım 500 olmaz. Şey. Çünkü 500'ün zaten 500 kalmıyor kullanıcıya. 400 falan kalıyor. Günümüzde yetmeyeceği
çok net abi.
Ortada. Öyle olmaz tahmin ediyorum. Ben 2 TB SSD hayalini kuruyorum ama 2 TB da olmayacaktır. Bakalım öyle mi olacak? Onları merak ediyorum ben.
World War Z'in yaratıcısı Saber Interactive satılmış.
EmbraceNet mi ne? Bir enteresan evet, Embrace, bir grup şeyi var, firması var alan firmanın da. Onlar daha başka bir sürü böyle büyük firmayı almışlar. Oyun firmasını almışlar. Saber Interactive de hem kendisi oyun yapıyor hem bir sürü hizmet sunuyor başka şeylere, başka firmalara. Satılmış. 150 milyon dolar.
Evet.
O kadar da adını çok duymadığımız bir firma için iyi para. Hı hı. Öyle bir şey de Embrace Group onu da kucaklamışlar. Embrace etmiş.
Evet. Şimdi şey koronavirüsünden biliyorsun bizim şey gitti Mobile World Congress ama aslında bir sürü fuar dünya çapında çeşitli alanlarda.
Şimdi Haziran ayındaki Computex'in bile kaderi belirsiz.
Belirsiz aynen
ki
öyle.
Haziran ayında
Haziran
daha.
Haziran ayında.
Ama Tayvan'da. Yani. Onun bile kaderi belirsiz. Daha yakın tarihte bir iki şey var. İşte fuar var ya da etkinlik var. Hepsi şu anda şeyde bilinmezlik içinde.
Öyle.
Ne olacağı bilinmiyor. Daha önemlisi kesinlikle teknoloji sektörüne olumsuz bir etkisi olacağı iyice netleşti bu hafta. Şu anda daha çarşı pazara etkisi yansımadı. Yansıyacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Evet.
Çünkü üretim zincirleri aksamış durumda. Bu da şey hani şimdi Asus ekran kartı üretiyor ama onun üzerindeki küçücük devre elemanlarını da üreten başka bir firma var. O firma aksadı mı ekran kartının üretimi aksıyor.
Öyle öyle.
Zincirleme şekilde ve o zincir şu anda bazı yerlerinden kırıldı. Virüs nedeniyle işte kimi insan bir sürü firma işe başlamıyor.
Öyle.
Çünkü tatile giden elemanlarına gelmeyin diyor. İşe başlamıyor. Şey bile aksıyor işte üretilmiş malın sevkiyatı falan bile aksıyor. Hepsi zincirleme çökmüş durumda. O yüzden çarşıya da kesinlikle bir etkisi olacak bizim burada bile. Evet. Ne kadar ve nasıl?
Şimdi şöyle
çok
bir durum
bilemiyorum.
Var. Böyle ama krizlerde fiyat artışı olur. Ama o bile sorun değil diyor. Yani mal olmayınca yani neyi alacaksın? Paran da olsa.
Evet.
İşte bir kısmı şeyi bekliyor. Hani bazıları son saniyede yırtmış ya. İşte mallar gemide geliyor.
Evet.
Falan filan. Herkes bir şekilde etkilenecek bundan mecburen. bakacağız ne olacağını. Mart ayında birazcık çıkacak kokusu.
Ya her zaman olduğu gibi tüketiciye olumsuz yansıyacak.
Tabii
o kesin.
Canım. Ya ürün mü olmayacak ya pahalı olacak.
Ya sel oldu fiyat arttı. Deprem oldu fiyat arttı. Şimdi de virüs geldi fiyat arttı. Etkilenmeyen tabii de bunu bahane edecek. Geçmişte de gördüğümüz gibi.
Tabii.
Sonuçta tüketiciye zarar olarak yansıyacağı kesin. Hayatta kalsanız bile hastalıktan pahalı olacak her şey.
Evet.
Kaçışı yok. Bu sene de böyle bir piyango vurdu.
Maalesef. Game Developers Conference işte ertelenmiyor da şey PlayStation ve Oculus çıkmış oradan. Dolayısıyla herhalde o da
gidici belli ki.
Evet.
Kan kaybetmeye başladıysa o da gidici.
Evet. Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Bu son haberim işte Levent abi.
Evet.
Bir şey diyor musun?
Valla bu haftalık böyle işte çeşitli her konudan bir haber, bir gelişme vardı.
Evet ya bir aslında şu şimdi normal şartlar altında fuarın hani içerikleri gelecekti. Biraz
tabii.
Fren yaptırdı aslında. Tabii. Çünkü herkesin planı bozuldu.
Tabii.
Bir yandan bazı firmalar, Xiaomi'ler falan hani kendileri duyurdular ama tabii ses yapacak bir sürü basının topladığı şey farklı. Biraz o yüzden şimdi aslında bu hafta işte şeyler olacaktı, fuardaki duyurular. Mart'ta da ürünlerin gelmesine başlayacaktık. Şimdi
o akış aksadı.
O akış aksadı. Şeyi bilmiyorum. Şimdi PC üreticileriyle konuştuk ve senin dediğin gibi hani sıkıntıları, üretimleri söylüyorlar ama telefona nasıl yansıyacak bu? Telefona nasıl yansır yansırmayı çok o kısmı bilmiyorum. Göreceğiz. Yeni ürünler herhalde Mart ayında. Yani orada duyurulması gereken ürünler yine Mart ayında. Ya
bu sene gelir. Her şey gecikmeli olur bence bu sene.
Bana da öyle geliyor.
Gecikmeli gerçekleşir her şey. Son sene sonuna kadar gider etkisi.
Herhalde herhalde. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.